Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsetmeye çalıştığımız, kültür-sanat gelişmelerinden söz ettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programda daha sizlerle beraberiz efendim. Bu programımızın bir de konuğu var. Geçen hafta dinleyenler hatırlayacaklardır. Geçen hafta da bizlerleydi. Bu hafta da yeniden sağ olsun bizlerle. Selim Tiryakioğlu, hoş geldin.
Hoş bulduk. Ben de tekrar memnun oldum. Yani geçen hafta doyamadık muhabbete. Bu hafta da devam edelim dedik biraz daha.
Çok sağ ol, ayağına sağlık. Selim Tiryakioğlu'la aslında biz beraber başlamıştık bu programa. Ne zamandı Selim, hatırlıyor musun? Belki 2 yıl oldu.
2 yıl oldu, evet.
Yani 2016'nın başları mıydı? Yani evet, bir sanki. Ocak ayındaydı ama 2016
evet,
miydi?
Evet,
2017.
Evet. Kış
özür dilerim, 2017'nin başlarıydı. Evet, yani yaklaşık 2 yıl oldu. Tam 2 yıl olmayacak. Yani 1,5 yıldı aşağı yukarı oldu. Daha sonra Selim Furkan'la beraber bu programa devam ettik. Şu anda da beraber yapmaya çalışıyoruz. Selim Amerika'da şu an Yale Üniversitesi'nde çalışmalarını devam ettiriyor akademik olarak. Ara sıra Türkiye'ye geldiğinde de biz de şeref buluyoruz, programımıza konuk ediyoruz. Selim, biraz bahsetsene, neler yapıyorsun, nelerle meşgulsün?
Peki, ben orada araştırma yapıyordum kendi çalıştığım alanla ilgili.
Türkçe dil
evet,
bilimi.
Ben Türkçe uygulamalı dil bilim diyorlar, çok teorik olarak hani kullanacak olursak. Yani dil eğitimi çalışıyoruz, dil nasıl öğretilir? Nasıl öğrenilir, yani psikolojik süreçler vesaire, biraz böyle teknik bir alan ama tabii böyle yine popüler bir tarafı da var. Böyle bir alanda çalışıyorum. O alanda araştırma yapmaya gittim. Aynı zamanda şu an Yale Üniversitesi'nde Türkçe hocası olarak orada Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümü var. O bölüm altında çeşitli dillerin eğitimi yapılıyor. Ben de orada Türkçe derslerine gireceğim. Bu şekilde. Daha henüz başlamadık yani derslere de. Hani o benim için şu an yeni bir iş.
Bugün sen de sohbetimize dahil olacaksın. Belki bir kitaptan da bahsedeceksin bize.
Tabii tabii.
Mümkün olursa eğer. Hı-hı. Furkan, bu hafta neler hazırladın bize? Dilersen senden başlayalım.
Evet Yusuf, ben Arka Kapak Dergisi'nden bahsetmek istiyorum. Arka Kapak Dergisi bu sayısında çok güzel bir dosya konusu hazırlamış. Harry Potter.
Harry Potter bu bizim... Ağustos 2018 sayısı mı?
Evet, Ağustos 2018 sayısında. Bizim çocukluğumuzun önemli figürlerindendi Harry Potter. O zaman kitapları çıkıyordu. Sinemada filmleri yayınlanıyordu. Ve bizler çocuk olarak, o dönemin çocukları olarak gayet böyle takip ediyorduk.
Bütün dünyada öyleydi.
Tabii,
yani
tabii.
İlk kitabı 1997'de yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam Harry Potter ve Felsefe Taşı. Yani o zaman şöyle bir hikayesi var. Kitabın yazarı hanımefendi J.K. Rowling. Bu kitabı bir taslak olarak İngiltere'deki pek çok yayın evine götürüyor. Hatta 10 tane farklı yayın evine gittiği konuşuluyor. 94-95'lerde başlıyor bu. Kitabı pek çok yayın evi kabul etmiyor Furkan.
Bloomsburg yani bunu en son
evet,
kabul ediyor.
Bunu hani normal sıradan bir çalışma olarak görüyorlar. En son İngiltere merkezli yine bir yayın evi bunu sahipleniyor. Evet. Ve ilk kitabından 1000 adet basıyorlar. İlk defa 1997 yılında. En son çıkan kitabı da 2007'de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları olarak çıkmıştı. O kitap, en son çıkan kitap 150 milyon kopya satılıyor 24 saat içerisinde.
Maşallah.
Bir günde 150 milyon.
Evet.
Yani evet. O anlamda hani sadece Türkçe'de değil, dünyanın pek çok dilinde çok başarılı olmuş bir fantastik roman serisi aslında. Bu çocuklar için yazılmış olsa da çocukları aşan, yetişkinlerin de çok ilgisini çeken ve daha sonra peş peşe filmleri de yapılan büyük bir taraftan da endüstri.
Aslında ben şöyle düşünüyorum. Yani Harry Potter olsun, animasyon filmleri olsun, işte Yüzüklerin Efendisi gibi kitap filmler ve onların kitapları da var zaten. Yani bunlar aslında çocuk işi şeyler değil ya da ergenlere hitap eden şeyler değil. Arka
çünkü
planında.
Çünkü içinde masal anlatmak diye bir şey taşıyor. Masal da herkesin ilgisini çekiyor.
Ama bir de arka planında taşımış olduğu sembollerle aslında bir birikimi taşıyor. Nasıl? Fantastik bir birikimi taşıyor ama gerçeklikten beslenen bir fantastik unsur var. Yani öyle söyleyeyim.
İşte mitolojiden mesela, besleniyor, evet. Dinden besleniyor.
Şimdi çok... zaten bütün büyük eserler, bütün klasikler aslında. Gerçi Harry Potter'a klasik diyebilir miyiz ayrı mesela ama hani 18 yılda değil mi? 18 o zaman 1997'de çıktıysa şu an 2018 20. yılındayız. 21 yılda klasik olur mu bilmiyorum ama geçen okudum. Hacivat ve Karagöz'de mesela tasavvufi unsurlar var. Biz Hacivat Karagöz var. Bir gülme, Ramazanlarda bir eğlence olarak bugün de hala halka sunulan bu eser. Aslında büyük bir tasavvufi eser.
Doğru.
Harry Potter'da da her medeniyetin dediğin gibi Furkan, her medeniyetin kendine has bir muhayyilesi var. Belki de onu yansıtıyor
tabii
aslında.
Tabii ulusal etkiler taşıyor, işte mitolojik etkiler taşıyor. Pek çok yerden besliyor kendini. Bu besleme aslında, olmadan yapamaz ki.
Tabii yapılamaz da şöyle bir şey de var. Pagan unsurların olduğunu görüyoruz. Doğru. Yani Harry Potter'da. Hristiyanlığa dair bir takım unsurların olduğunu Doğru. görüyoruz.
Ben bir de araya girerek Amerika'da onu düşündüm. Filmden tabii ki yani kitapta bir mimari göremiyoruz ama Amerika'da şu an halihazırda çalıştığım üniversitede ki binaları Harry Potter'da filmindeki binalara benzetiyorum. Hmm. Yani tabii ki oradan zaten ilhamla yapmışlardır ama gerçekten tam bir Batı medeniyetini yansıtan bir Doğru. eser yani. Çok Doğru. her anlamda yani.
Başka neler var arka kapakta bu ay?
Evet yani dergi zaten işte kapağından da göreceğimiz üzere bir dosya çalışması Harry Potter ve onun etrafında daha çok oluşturulmuş yazılar var. Tabii 40. sayfada bir röportaj var. Sevin Okyay, Kutlukhan Kutlu ile.
Harry Potter'ın çevirmenleri evet. bu isimler. Evet. Anne oğul zaten ikisi.
Evet.
Güzel bir çeviri konusu olmuş o zaman.
Yani bir de kapakta şöyle bir yazı var. Hem güzel hem korkunç bir şeydir gerçek. Çok özen ister diyor. Hmm. Yani gerçek dediğimiz şey evet. yani hem çok güzel hem çok korkunç bir yönüyle. Hatırlarsınız bizim bir kısa bir Lacan okumalarımız vardı hatırlıyor musunuz? O evet. gerçek kavramı üzerinde.
Evet.
Yani gerçek kendisine ulaşılamayan ama ulaşılma ihtimali çok barındırmıyor. Ama yaklaştığınızda da çok korkunç bir şey. Ama sizi hakikatle irtibatlandıran da bir şey.
Gerçek işte derken biraz böyle şu an bugünkü Türkçe'de gerçek deyince biraz
hakikat mi diyelim?
Şey kalıyor, çok basit kalıyor da. Belki oradaki başka bir şey. Hakikat mı acaba? Hak mı acaba? Mesela bizim klasik kültürümüzde hak diye ifade edilen şey mi? Sen dedin ya hani mesela yaklaştıkça kaçıyor gibi.
Yani dediğinde aslında çok önemli bir noktaya şey değindi.
Çünkü anda. Gerçek kelimesi Gerçekten. Bana bir şey ifade etmiyor. Size ifade
yani gerçek aslında biraz daha o hakikatten yalıtılmış bir boyutu var. Daha seküler bir boyutu var. Yani gerçek dediğimiz zaman.
Ya da
zaman,
işte içine kurgu girmeyen. Daha yani yalın.
Acaba mesela İngilizce karşılığı ne acaba? Çevirmenlere sormak lazımdı. Real mı mesela
yani
İngilizce olarak?
Şöyle bir yoksa, şey var. Real diye bir şey var. Bir de truth diye bir şey var. Evet. Yani o ikisi
truth,
arasında
truth,
fark.
Truth'u Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesinde truth kullanıyorlar hak için.
Hatta doların üstünde yazar ya in God we trust falan. Aha. O trust'la bağlantılı trust, olan evet. bir şey. Yani Hı-hı. o güven işte hani Arapçadaki amene Hı-hı. fiili. Hı-hı. Aslında onun tam karşılığı bir yönüyle. Ama biz yani bu gerçek denilen hadise aslında hakikatten daha yalın yani yalın derken daha sade bir şey. Yani hakikati tam karşılayabilen bir şey değil. Hmm. Belki İngilizce'deki real onun yerine uygun olabilir ama ben tabii buradaki gerçeğin hangi bağlamda kullanıldığını bilmesem de hakikatle daha
doğru
çok
gibi,
bağlantılı.
Evet.
Yani hakikat sanki buraya birazcık daha
uyuyormuş
gibi.
Harry Potter neticede bugün dediğin gibi pagan unsurları da barındırıyor. Hani bugünkü belki seküler Batı medeniyetinin bir eseri aslında yani bir hani bir hak anlamında bizdeki o öyle bir karşılık değil yani.
Değil ama şöyle bir şey de var. Paganizm hakikati yozlaştırmış. Yani Hazreti İsa'dan gelen o akideyi yozlaştırmak suretiyle
semavi olandan tabii, uzaklaşmış.
Resmi devlet dini haline getirmiş ve sekülerleştirmiş. Yani sekülerizme açılan kapı aslında bir hakikat eşiğini aşmakla mümkün olmuş Roma döneminde.
Hakikati yozlaştırmakla. Yani,
tabii hakikati yozlaştırmakla. Şey, normalde hakikate eşiğinin geçince insan hakka vasıl olması gerekir. Hı. Bunlar terse döndürmüş işi. Biliyorsunuz şeytan yeni bir yolu icat etmez. edemez çünkü. Var olan yolu yozlaştırmaya çalışır. Paganlar da o dönemde böyle bir girişimde bulunmuşlar. Ki bugün baktığımızda Batı dünyasında ortaya çıkan her şey bir yönüyle pagan unsurlar taşıyor. Yani Harry Potter'da bunu görmek mümkünken başka eserlerde görmemek düşünülemez. Yani oralarda da görüyoruz. Sen az önce çok güzel bir şey söyledin abi. O Yale Üniversitesi'ndeki işte bina yapılarıyla Harry Potter'daki binalar arasında bir benzerlik kurdum. Aslında Yale Üniversitesi ya da Amerika'nın farklı yerlerindeki üniversiteler aslında hep o unsurun bir devamı. Yani Avrupa'da gelişen Batı medeniyetinin farklı bir gölgesi.
Evet, doğru. Çoğunlukla da İngiltere'nin bir gölgesi veya Almanya'nın.
Evet, kısaca istersen Yusuf yazılardan bahsedeyim ben arka kapağın içerisinde. Çok güzel yazılar var. Editörün önerisi Adalet Çağdar'ın o ilk sayfada bize bir yolculuk öyküsü Hippie. Bu karşılıyor. Paulo Coelho'nun Hippie isimli kitabını tanıtıyor. Burada dikkat çekici bir şey. Arka kapakta biliyorsunuz bir de kitap vitrini bölümü var. Orada da yeni çıkan kitaplar var. Evet, belki de dosya konusuyla da bağlantılı olarak bazı kitaplar konulmuş olabilir. Mesela Dinler Mitolojiler Sözlüğü var. Bonefoy'un yazmış olduğu, Levent Yılmaz'ın çevirmiş olduğu, Alfa Yayınlarından çıkan bir kitap burada dikkatimi çekiyor. Ece Ayhan'ın İyi Bir Güneş kitabı, Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış bu kitapta. Arka kapakta tanıtılmış, vitrine konulmuş. Yine farklı bölümlerde de yazılar var. Mesela Harry Potter'la alakalı bir yazıyla da isterseniz arka kapağı ben dinleyicilerimize bırakayım. Onlar incelesinler. Burak Akkurt'un yazmış olduğu Harry Potter, Ölüm, Yaşam ve Anka isimli bir yazısı var.
Dosya bağlamında
kalem alınmış bir yazı. Ben arka kapağı dinleyicilerimize bırakayım.
Çok teşekkürler. Ben de bu haftaki programımıza Genç Dergisi'nin Ağustos 2018 tarihli sayısını getirdim. 143. sayıya ulaşmış. 12 yılı geride bırakmış bu Genç Dergisi. Hakikaten bir dergi için hayli iyi bir rakam, iyi bir geçmiş. Bu sayısında Her Kuşun Cıvıltısı Dinlenmez başlığıyla aslında bir sosyal medyaya dair, İşte son zamanlarda çok sık karşılaştığımız, siz de katılırsınız diye tahmin ediyorum, bir üslup sorunu var. Yani hani şu klişeleri konuşmayacağız tabii elbette. Yani hani sosyal medya bizi çok sardı, bütün vaktimizi alıyor, İşte ondan uzaklaşalım. Yani bu ayrı bir bahis. Bir de çok fazla zikrediliyor bu. Bu çok klişeleşti artık. Fakat şöyle bir şey var, üzerinde konuşmamız gereken. Üslup sorunu var sosyal medyada ve sürekli bir linç kampanyası var. Yani siz en ufak bir hata yaptığınızda hemen insanlar yazdığınız şeyin altına yorum olarak işte hakaretleri, normalde yüzüne karşı asla söyleyemeyecekleri cümleleri bir rumuz altında, nickname altında sıralayabiliyorlar. Veya diyelim ki siz hükümete karşı bir olumsuz bir şey söylediniz. Herkesin desteklemesi mecburiyeti yok elbette. Hemen onun altına hain oluyorsunuz. İşte siz vatanseverlikten çıkıyorsunuz falan. Böyle bir tuhaf bir üslup sorunu var. Buna bir eleştiri anlamında Genç'in bu sayısı bir dosya çalışması sunuyor bize. Ve üslubuyla, efendim, yaklaşım tarzıyla, güzellikleri ön plana çıkarmasıyla bazı sosyal medya adreslerini tavsiye ediyor. Diyor ki bu adresleri takip edin. Bu adreslerden size hep böyle iyilik, güzellik ve faydalı şeyler gelecektir. O üslup sorununu da bir miktar böyle çözebiliriz. Yani aslında güzeli ön plana çıkartarak siz kötüyü kötü olarak sınıflandırmış oluyorsunuz. Böyle güzel bir dosya çalışması görüyorum. Twitter'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan bazı sayfalar öneriliyor. İlk başta da Osman Nuri Topbaş hocamızın Twitter adresi. Hemen devamında Abdullah Sert'in, Mehmet Lütfü Arslan'ın, Kemal Sayar'ın, işte İbrahim Tenekeci'nin, Dünya Halleri diye ayrı bir adres, Handan İnci'nin, Şermin Yaşar'ın, Gökhan Özcan'ın, Kaan Ökten'in gibi pek çok adres sıralanıyor ve her birinin altında da niye bu adresi tavsiye ettiklerine dair açıklamalar yer alıyor.
Evet, ben sen bahsederken aklıma bir anlamda aslında sizin şu geldi, aklıma şu geldi, bir anlamda sizin burada yaptığınız kitap programının, hani nasıl ki biz de burada güzel kitapları tavsiye ediyoruz. Bunun bir özeti olmuş. Güzel sosyal medya hesaplarını evet. Öneriyor. Bir de şey de çok güzel, önemli artık devrimizde. Böyle kötüyü görmeye, noksanı aramaya biraz meyilliyiz. İnsanoğlu zaten galiba böyle. Böyle bir tarafımız var. Ama aslında güzeli göstermeye çok meyilli değiliz gibi sanki. Ya da böyle olduk son zamanlarda. Bunu aşmak için de önemli. Güzel taraflarını görmek lazım.
Doğru diyorsun.
Güzeli göstermek lazım. Ve takdir etmek lazım aslında. Evet. Bu anlamda ben Genç Dergisi'nde yani... Hem içinden hem dışından birisi olarak, hani dışarıdan da baktığımda, onu demek istiyorum dışından derken, dışarıdan da baktığımda takdir ediyorum. Gerçekten güzel bir ekiple, güzel işler yapmaya çalışan bir dergi. Güzelliklerini takdir etmek lazım. Noksanları varsa da onları da görmemek lazım diye düşünüyorum.
Taha Kılınç'ın Ziyaret Deyip Geçmeyin başlıklı yazısı dergide yine dikkat çekiyor. Gökhan Özcan'ın bir söyleşisi var. Söyleşinin başlığı: Sözün gerçek sahibi değiliz, sadece söze aynayız. Özellikle dinleyicilerimizin Genç Dergisi'ni edinme imkanları varsa bu söyleşiyi mutlaka okumalarını öneririm. Zannediyorum bir süre sonra bunlar web sitesi gençdergisi.com'a da yükleniyor. Oradan da okuyabilirler. Devamında 40 gönüllü Kafkas İslam Ordusu'nun izinde projesi kapsamında Azerbaycan'a bir ziyareti söz konusu. Onunla ilgili bir çalışma var. Yine Cihan Aktaş'ın bir söyleşisi var devam eden sayfalarda. Emperyalizm üzerine mini bir dosya çalışması var. Ve pek çok farklı yazı, pek çok farklı bölüm derginin devamında bizleri bekliyor diyelim.
Bu arada kapağı da çok güzel olmuş.
Hakikaten bu sayıda çok dikkat çekici, albenili bir kapak olduğunu söyleyebilirim.
Genç Dergisi'nin kapakları gerçekten dikkat çekiyor hakikaten.
O evet, son zamanlarda
özellikle dikkatimi çekiyor.
Kesinlikle. Selim, bu program için zannediyorum bir kitap ikram edeceksin bize.
Evet.
Kısaca mümkünse biraz ondan bahseder
Peki.
misin?
Bu programda ben aslında bir zaman önce okuduğum, yeni okuduğum bir kitap değil bu. Bir zaman önce okuduğum Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı kitabını tavsiye edeceğim. Aslında bilenler bilir yani, ehli için.
Evet, yani malum meşhur bir kitap, diyebileceğimiz bir
meşhur
kitap.
Meşhur bir kitap yani, hani böyle bilinmeyen bir kitap değil.
Çok kıymetli bir kitap.
Evet, çok da kıymetli bir
Gerçekten,
kitap.
Gerçekten hakikaten bütün dinleyicilerimize şiddetle tavsiye edebileceğimiz çok çok iyi bir kitap.
Evet, bu kitabın şu yönü çok güzel. Okuyucularımız içine girdiklerinde arkadaşlarımız, dostlarımız görecekler, elbette okuyacaklar, ama hani belki şundan bahsetmek lazım. Neden bahsediyor? Zaten adından belli. Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı. Attar ne demek? Bu arada belki hani genç okuyucularımız, genç dinleyicilerimiz bunu bilmiyor olabilir. Itri Efendi vardır, bilirsiniz. Onun adı da oradan geliyor. Kokuyla ilgili, yani koku dükkanı diyebiliriz Attar Dükkanı'na. Böyle bir dükkan varmış Üsküdar'da. Ama sadece bir dükkan değil. Buraya gelenler, gidenler, işte alimler, profesörler, akademisyenler, işte ehli tasavvuf, sıradan insanlar, meczuplar, herkes gelmiş gitmiş. Burası bir anlamda bir aslında tekke olmuş. Yani hani kalbi şey var ya, kalp... Biz tekke aslında neresi diye bir soru sorsam size, aslında değil mi? Tekke aslında her yerdir yani. Hani illa bir dört duvar arası ya Doğru. da illa bir böyle kurumsal yani bir şey olmasına gerek yok.
Şu an konuştuğumuz bu odada bir tekke olabilir.
Tabii.
İşte bir ofiste tekke olabilir. Evin kendisi de tekke olabilir.
Tabii. Bu anlamda böyle bir mekanmış. Bu kitabı benim için özel kılan bu. Yani bu mekan etrafında insanların toplanıp bir sohbet halkası, bir muhabbet halkası oluşması güzel bir şey. Bunu okuduklarında da dinleyicilerimiz...
Bunu bir hatırat kitabı olarak görebilirler mi?
Tabii, yani hatırat kitabı da... Yani
gerçek denir. Midir, kurgu da var mıdır kitabı?
Gerçek. Ahmet Yüksel Özemre bu dükkan etrafında tanıdığı şahsiyetlerden bahsediyor. Yaşadığı hatıralardan bahsediyor. Bu anlamda gerçek bir, aslında hatırat kitabı dediğin gibi. Evet, hatırat kitabı. Allah, bir de belki şeyden bahsetmek lazım, yazarından. Yani hani bu kitabı özel kılan bizde Ahmet Yüksel Özemre'nin kendi şahsiyeti. Üstad çok gerçekten özel birisi.
Çok zengin bir ruh dünyası var.
Evet, hem
var,
pozitif zengin, bilimlere, evet, hem...
Çok... yakın.
Manevi ilimlere.
Astronomiyle de bayağı ilgilenmiş.
Evet.
Bu kitap Kubbe Altı yayınlarından çıktı. Onu
atom, Türkiye'nin ilk atom mühendisidir kendisi. Evet. Aynı zamanda tasavvufi anlamda çok nezih, çok gerçekten sıradışı bir insan. Başka kitapları da var. Mesela kendisiyle yapılmış
Üsküdar,
söyleşiden.
Var.
Evet, o var. Sonra kendisiyle yapılmış bir söyleşilerden oluşan, onu da okudum ben. Kamil Mürşitlerin Mirası diye insan yayınlarından çıktı. O kitap var. Onu da okumalarını tavsiye ederim. Tasavvufu çok güzel gerçekten orada anlatıyor. Hem de çok böyle rahat bir üslupla, anlaşılır bir üslupla. Bu kitabı okumamış olanlar için okumalarını tavsiye ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Ben
de Erol Gökhan'ın daha çok taze, yeni çıkmış Hoşça Kal isimli kitabından biraz söz etmek isterim müsaadenizle. Kapı Yayınları'ndan çıkan bu çalışma Erol Göke Hoca'nın, kendisi psikiyatristtir, 1959 Denizli doğumlu. Şu aralarda zannediyorum TRT'de bir programı var
Kemal Sayar'la birlikte.
İnsanlık Hali miydi programın ismi? İnsanlık Hali,
evet,
isimli
İnsanlık Hali.
Bir program yapıyorlar. İnternetten de eski kayıtlarına ulaşılabiliyor. Bu çalışması, Hoşça Kal isimli kitabı, ölüm üzerine yoğunlaşıyor. Üç farklı bölüm var kitabımızda. Ölüm kavramı, birinci bölüm. Bunun alt başlığı olarak ölüm bilinci, modernlerin ölümden kaçışı, ölümü düşünmek sağaltıcıdır, ölümü düşündüren olaylar gibi alt başlıklar var. Yine ölüm korkusu gibi, ölümsüzlük arzusu gibi alt başlıklar var. İkinci bölümde ise gitmek mi zor, kalmak mı başlıklı bir bölüm görüyoruz. Burada da yas gereklidir, yas süreci, depresyon mu, matem mi, yas sürecindeki insanlara yardım ve yaklaşım gibi alt başlıklar var. Üçüncü ve son bölümde ise Furkan, benim özellikle burası çok ilgimi çekti. Çocuk ve ölüm başlığımız. Hmm. Çocuklarda ölüm kavramı. Çocuklara ölüm nasıl anlatılır? Çocuklara ölüm haberi nasıl verilir? Başlıklarını, alt başlıklarını taşıyor. Bu çalışma hakikaten modern zamanlarda, bu içinde yaşadığımız dönemde her şeyin, etrafımızdaki her şeyin bizi ölümden uzak tutmaya çalıştığı, ölümü yok saymaya çalıştığımız, görmediğimiz, işte şehirlerde mezarlıkları göremiyoruz, selaları duymak istemiyoruz, işte etrafımızdaki acı haberleri çabucak geçiştirmek istiyoruz ve kelimenin tam anlamıyla hiç ölüm yokmuş gibi davranıyoruz, böyle yaşıyoruz. Bunlara karşı çok karşı duruşuyla, sert duruşuyla bu kitabı ben önemli görüyorum. Özellikle son bölümü dinleyicilerimizin dikkatli okumalarını çok arzu ederim. Yaklaşık 300 sayfalık bir çalışma. Daha çok yeni, Mayıs 2018 tarihli, Kapı Yayınları'ndan demiş olalım ve sözü ben tekrar Furkan'a bırakayım. O da bir kitaptan bahsedecek zannedersin.
Evet, ben de Necdet Subaşı'nın Kamusal Maneviyat isimli kitabından bahsedeceğim. Mahya Yayınları'ndan çıktı. Kitap gerçekten alanıyla alakalı, yani sosyoloji alanıyla alakalı güzel, doyurucu bir kitap. 212 sayfadan oluşuyor. Necdet Hoca malumunuz din sosyolojisi hocası. Yani doktorasını din sosyolojisinden yapmış birisi. Ve ülkemizde yani insanların çok kolay parmak basamayacağı hususlara parmak basmış da birisi. Yani öteki olmaları hasebiyle ya da öteki olarak adlandırılmaları hasebiyle Alevilik üzerine çalışmaları söz konusu. Ve Alevi çalıştaylarında, kurultaylarında görev almış bir isim. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda strateji geliştirme başkanlığı yapmış bir dönem. İşte başbakanlık döneminde, başbakanlığın var olduğu dönemde baş müşavir olarak görev yapmış. Kritik isim, yani kritik görevlerde bulunmuş bir isim. Kamusal Maneviyat isimli kitabın başlığı aslında dikkat çekici. Yani maneviyatın kamusalı olur mu sorusu gündeme geliyor. Ama manevi bir takım iddialarda bulunan kurumlar aslında fikirler, ideolojiler, şahıslar aslında bu kitabın içerisinde bir yönüyle yer buluyor. Onu görüyoruz Yusuf. Kitabımız 5 bölümden oluşuyor. Bu bölümlere şöyle kısaca bakacak olursak, birinci bölümde bakiye ve değer var. İkincisi dini hareketlilik, diyanet ve dini örgütler diyor. Burada da hem diyaneti hem de dini iddialar taşıyan yapılar değerlendirilmiş. Üçüncü bölümde bilme biçimleri diyor. Mesela burada çok ilginç bir başlık var. Aydın, alim ve ulema.
Hmm.
Yani bu önemli bir husus.
Evet, yani ve çok aslında tartışılması da gereken bir şey. İşte bizim Avrupa'dan aydınlanma süreciyle beraber aldığımız o aydın kavramı Türkiye'de çok daha farklı bir şekilde yansıdı işte yeni cumhuriyetle beraber. Ama bizim bir taraftan ulema diye bir kendi kavramımız var, alim var.
Aslında
ve
bu
bugün Türkiye'de mesela ulema sınıfı diye tırnak içinde adlandırabileceğimiz bir sınıf var mı yok mu diye bir tartışma da aslında belki başlatmak
bir
lazım.
Bir de Arif var mesela.
Evet.
Arif.
Mesela şöyle bir olay var. Bu kitapta da yani dinleyicilerimiz bulabilirler. Yani bizde bazı şahıslar var. İşte İslami aydın ya da mütefekkir falan diyoruz. Ama alim başka bir şey. Bunlar başka bir şey. Yani bunlar nasıl olacak? Yani bunları nasıl değerlendireceğiz?
Evet, yani mesela sınırlarını çok net belki çizmek lazım.
Mesela Muhammed İkbal önemli bir zattır bizim için ama bir alim değildir. Daha çok mütefekkir olarak bizler değerlendiririz Muhammed İkbal'i. Yine yani şu an yaşayan fikirlerine çok katılmasak mesela bir Muhammed Arkun var. Aslında çok düşüncelerine, fikirlerine katılamayabiliriz ama bunlar da aydın özellikleriyle ön plana çıkan.
Tabii,
ama
tabii.
Ulema başka bir şey yani, öyle değil mi? Alim başka bir şeydir yani.
Hem tabii, toplumda, o icazet mekanizmasıyla, her şeyle daha farklı.
Tabii.
Programımızın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Ben bu program için getirdiğim 3 tane kitap vardı. Her biri yeni çıkmış bu ay içerisinde. Onlardan çok kısa birer cümleyle bahsetmek isterim. Onun ardından da kapatalım. Ümit Meriç Hoca'nın, Cemil Meriç'in kızı, Dualar ve Aminler isimli kitabının genişletilmiş yeni baskısı yapıldı. Çok önceden yayınlanmıştı bu kitap. Timahş Yayınları'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Kapı Yayınları'ndan daha genişletilmiş bir versiyonu yayınlandı. Kitabın içerisinde isminden de anlaşılacağı üzere bazı dua örnekleri var. Biz daha evvel Ümit Meriç hanımefendiyle bir program yapmıştık Üsküdar'da, tecrübe söyleşileri. Orada böyle bir kitabı hazırladığını söylemişti. Hatta Türkiye'nin dua bilmeye ihtiyacı var, dua etmeye ihtiyacı
kesinlikle
var demişti. Burada da hakikaten çok güzel dua örnekleri. Hani o bizim bildiğimiz vardır ya böyle yeşil kapaklı kitaplar Furkan. Yani dua onun gibi değil. Daha böyle bir edebi bir usulde ama nihayetinde dua önerileri.
Girişi çok güzel önerileri olmuş. Şöyle demiş Furkan suresi 77. ayette duanız olmasa idi ne kıymetiniz olurdu buyuruluyor.
Doğru.
Hoca da demiş ki inde ilahi de kıymetimiz olsun diye dua etmeye niyet ediyoruz.
Eyvallah.
Demiş bunun için hazırlamış.
Ketebe Yayınları'ndan yeni çıkan Erdem Bayezid ile konuşmaları içeren, röportajları içeren Sana Bana Vatanıma Dair Konuşmalar başlıklı Hüseyin Yorulmaz'ın hazırladığı bir çalışma raflarda yerini aldı. İçerisinde çeşitli alanlarda çeşitli yazarların, şairlerin Erdem Bayezid ile yaptığı röportajlar var. 75. sayfada Ahmet Hakan'ın yaptığı bir söyleşi dikkatimi çekti benim. Bu bildiğimiz Ahmet Hakan mıdır emin değilim açıkçası. 7 İklim dergisinde Haziran 1993 yılında yayınlanmış, muhtemeldir yani onun
olabilir,
olması.
93 yılındaysa.
Bu söyleşinin sonunda da şöyle bir soru var. Erdem Bayezid'e yöneltilmiş. Bugün yazılan şiirleri izliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Deniliyor. Erdem Bayezid de cevap olarak çok güzel bir cevap veriyor aslında. Yeni şiirleri takip ediyorum. Çok güzel titreşimler var. Güzel şiirlere ve istikbal vaat eden şairlere rastlıyorum. Ama bir Sezai Karakoç gibi, bir Cahit Zarifoğlu gibi, bir İsmet Özel gibi toplumu sarsacak, bir hava estirecek bir yön yok. Belki şu anda buna lüzum da yok diyor. Böyle bir yanıtı var. Ketebe Yayınları'ndan çıkmış bu kitabı bütün dinleyicilerimize hararetle tavsiye ediyoruz. Son olarak Yapı Kredi Yayınları'ndan Maxim Gorki'nin Tolstoy'dan Anılar isimli kitabı. Oldukça ince, yaklaşık 60 sayfalık bir çalışma. Maxim Gorki'nin Tolstoy üzerine eseri diyelim. Ve bu şekilde Okudukça programını bu haftada nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Selim belki bizde olamayacak, o yüzden son sözü ona bırakıyorum.
Ben önümüzdeki hafta Amerika'da olacağım. Bu pazartesi uçuyorum. İnşallah dua bekliyorum herkesten. Güzel bir yıl geçirmek dileğiyle hepimiz için. Ben de dua diyorum.
Allah yardımcımız
İnşallah
olsun.
İnşallah görüşürüz artık.
Haftaya görüşmek üzere efendim.